Sevgi Öğretmeni 41. Celile'deki Kriz. İsa, halkın kendisini kral olarak ilan etmesini yasakladığında, bunun kendi yaşamında bir dönüm noktası olduğunu biliyordu. Bugün onu tahta yükseltmeyi arzulayanlar, yarın ondan uzaklaşacaklardı. Bencin hırslarının yarattığı hayal kırıklığı, onların sevgilerini nefrete ve övgülerini hakaretlere dönüştürecekti. İsa bunu bildiği halde krizi önlemek için hiçbir önlem almadı. Başlangıçtan itibaren kendisini izleyenlerin dünyasal zenginlik ümit etmemelerini buyurmuştu. Onun öğrencisi olmayı isteyerek gelene İsa şöyle dedi: "Tilkilerin, gökte uçan kuşların yuvası var ama insanoğlunun başını yaslayacak bir yeri yok." Eğer insanlar İsa ile dünyaya sahip olabilselerdi birçok kişi ona bağlılığını sunardı. Fakat o, böyle bir hizmeti kabul edemezdi. Onun çevresindeki insanların birçoğu dünyasal krallık umudu besliyordu. Bu kişiler kandırılmamalıydılar. Ekmek mucizesindeki derin anlam taşıyan ruhsal öğreti anlaşılamamıştı. Bu yüzden bunun açıklanması gerekiyordu. Ve bu yeni vahiy onunla birlikte daha sert bir sınav getirecekti. Ekmek mucizesi uzak ve yakın her yerde duyuruldu. Ve halk, ertesi gün erkenden İsa'yı görmek için Betsaida'ya akın etti. Kara ve deniz yoluyla kalabalık gruplar halinde geldiler. Önceki gece yalnız bırakanlar, onu hala orada bulmayı bekleyerek geri döndüler. Çünkü orada, onun karşıya geçmesini sağlayacak tek bir kayık bile yoktu. Fakat aramaları faydasızdı. Ve birçoğu, onu aramayı sürdürerek Kefernahum'a doğru gitmeye başladı. Bu arada İsa, Ginesar'a varmıştı. Fakat bir gün boyunca halkın gözünden uzak kalmıştı. Onun karaya çıktığı duyulur duyulmaz bazıları koşarak tüm yöreyi dolaştı. İsa'nın bulunduğu yeri öğrenenler hastaları döşekleri üzerinde oraya götürmeye başladılar. İsa bir süre sonra Havre'ye gitti ve Betsaida'dan gelenler onu orada buldular. Öğrenciler İsa'nın gölün karşısına nasıl geçtiğini onlara anlattılar. Korkunç fırtınaya karşı verdikleri mücadele, saatler boyu azgın dalgalara karşı boşu boşuna kürek çekmeleri, İsa'nın suda yürümesinin görüntüsü ve böylece onların korkularının dinmesi, onun güven veren sözleri, Petrus'un deniz üzerinde yaşadıkları sonucu ve fırtınanın aniden dinmesi ve kayığın karaya çıkması, bunların hepsi şaşkın kalabalığın zihninde canlandı. Birçoğu bununla yetinmeyerek İsa'nın etrafında toplandı. Ve şöyle sordu: "Rabbi, sen buraya ne zaman geldin?" Onun mucizeyle ilgili bir açıklama yapmasını ümit ettiler. İsa onların merakını gidermedi. Üzgün bir şekilde şöyle dedi: "Mucizeler gördüğünüz için değil, ekmeklerden yiyip doyduğunuz için beni arıyorsunuz." İsa'yı aramalarının gerçek nedeni ona değer veriyor olmaları değildi. Ekmekle doydukları için ona yaklaşarak ondan hala dünyasal çıkar sağlamayı umuyorlardı. Kurtarıcı onlara şöyle buyurdu: "Geçici olan yiyecek için değil, sonsuz yaşam boyunca kalan yiyecek için çalışın. Sadece maddi çıkar aramayın. En büyük çabanız fiziksel yaşamın ihtiyaçlarını sağlamak değil, ruhsal yiyeceği ve sonsuz yaşam boyunca sürecek olan bilgeliği aramak olsun. Bunu sadece Tanrı'nın oğlu verebilir. Çünkü Tanrı ona bu onayı vermiştir." Bir süre için onu dinleyenlerin ilgisi uyandı ve onlar şöyle haykırdılar: "Allah'ın istediği işleri yapmak için ne yapmalıyız? Allah'ın gözünde iyi bir yer edinmek için birçok ağır ve yorucu iş yapıyorlardı. Ve onun nazarında daha değerli kimseler olabilmek için her yeni hizmeti yerine getirmeye hazırdılar. Onların sorusu şu anlama geliyordu: gökyüzüne layık olabilmek için ne yapmalıyız? Bundan sonraki yaşama kavuşabilmek için ödememiz gereken bedel nedir?" İsa onlara şöyle cevap verdi: "Allah'ın işi, O'nun gönderdiği kişiye iman etmenizdir. Gökyüzünün bedeli İsa'dır. Gökyüzüne giden yol, dünyanın günahını ortadan kaldıran Allah'ın kuzusuna iman etmekten geçer." Fakat halk ilahi gerçeğin bu açıklamasını kabul etmeyi seçmedi. İsa, kutsal yazının Mesih'in yapacağını önceden bildirdiği asıl görevi yerine getirmişti. Fakat bu onların bencil umutlarının beklentisine uymuyordu. İsa halkı bir kez ekmekle doyurmuştu. Fakat Musa'nın günlerinde İsrail 40 yıl manla doyurulmamış mıydı? Bu yüzden de Mesih'ten çok daha büyük lütuflar beklendi. Hoşnut olmayan yürekleriyle Eğer İsa onların tanık olduğu gibi birçok mucize gerçekleştirebiliyorsa, niçin kendi halkına sağlık, güç ve zenginlik veremiyor, onları zulmedenlerin gücünden kurtaramıyor, güçte ve onurda onları yüceltemiyor diye soruyorlardı. Kendisinin Allah tarafından gönderildiğini iddia etmesinin ve İsrail'in kralı olduğunu reddetmesinin gerçeği onların bir türlü çözemediği bir sırdı. Onun dünyasal krallığı reddetmesi yanlış yorumlandı. Birçok kimse onun kendi görevinin ilahi karakterinden şüphe ettiği için iddialarını savunmaya cesaret edemediği sonucuna vardı. Böylece kalplerini inançsızlığa açtılar. Ve şeytanın ektiği tohum, İsa'nın yanlış anlaşılması ve halk tarafından yalnız bırakılması sonucunda kendi ürününü verdi.
Yarı alaycı bir şekilde din bilginlerinden biri sordu. Görüp sana iman etmemiz için nasıl bir mucize yaratacaksın? Ne yapacaksın? Atalarımız çölde man yediler, yazılmış olduğu gibi. Yemeleri için onlara gökten ekmek verdi. Yahudiler manı veren kişi olarak Musa'yı onurlandırdılar. Ve manın verilmesindeki mucizeyi gerçekleştiren asıl kişiyi göz ardı ettiler. Onların ataları Musa'ya karşı çıktılar, onun ilahi görevinden şüphe ettiler ve onu inkar ettiler. Ve şimdi aynı ruhla onların çocukları Allah'ın mesajını kendilerine ileten kişiyi reddettiler. İsa onlara şöyle dedi, "Size doğrusunu söyleyeyim, gökten ekmeği size Musa vermedi. Manı veren kişi onların arasında duruyordu. İbranilere çölde rehberlik eden ve onları her gün gökyüzünden ekmekle besleyen İsa'ydı. Allah'ın doluluğundan akan yaşam veren ruh, gerçek mandır." İsa şöyle dedi, "Allah'ın ekmeği gökten inen ve dünyaya yaşam verendir." Hala İsa'nın fiziksel bir yiyecekten söz ettiğini düşünerek onu dinleyenlerden bazıları şöyle haykırdı, "Efendimiz, bize her zaman bu ekmeği ver." Bunun üzerine İsa şöyle dedi, "Yaşam ekmeği benim." İsa buradaki konuşmasında Yahudilerin alışık olduğu bir deyim kullandı. Kutsal ruhun esinlemesiyle Musa şöyle demişti, "İnsan yalnız ekmekle değil, Allah'ın ağzından çıkan her sözle yaşar." Ve Yeremya peygamber şöyle yazmıştı, "Sözlerini bulur bulmaz yuttum. Bana neşe, yüreğime sevinç oldu." Rabbilerin bir sözü vardı. Ekmeği ruhsal anlamıyla yemek, kutsal yasa üzerinde çalışmak ve iyi işler yapmak demekti. Ve sık sık Mesih'in gelişinde tüm İsrail'in doyurulacağı anlatılıyordu. Peygamberlerin öğretileri, ekmek mucizesindeki derin ruhsal anlamı açıkça gösterdi. İsa Havra'da kendisini dinleyenlere bunu anlatmak istiyordu. Eğer kutsal yazıyı anlamış olsalardı, "Yaşam ekmeği benim," dediğinde İsa'nın sözlerini de anlarlardı. Daha bir gün önce büyük kalabalık halsiz ve bitkin bir haldeyken onun verdiği ekmekle doyurulmuştu. Ekmekten fiziksel güç ve zindelik aldıkları gibi İsa'dan ruhsal güç ve sonsuz yaşam alabilirlerdi. "Bana gelen asla acıkmaz ve bana iman eden hiçbir zaman susamaz," demişti. Fakat aynı zamanda şöyle ekledi, "Beni gördünüz, yine de iman etmiyorsunuz." İsa'yı kutsal ruhun tanıklığı ve Allah'ın onlara verdiği vahiyiyle görmüşlerdi. Onun ilahi gücüne her gün bizzat kendileri tanık olmuşlardı. Buna rağmen hala başka bir belirti göstermesini istediler. Eğer bu onlara verilseydi, daha önceden oldukları gibi inançsız kalacaklardı. Eğer kendi duyduklarına ve gördüklerine ikna olmasalardı, onlara daha fazla mucize göstermenin hiçbir faydası olmayacaktı. İnançsızlık, şüphe için her zaman bir sebep bulacak ve en doğru kanıttan bile uzaklaşacaktır. İsa bu inatçı insanlara tekrar seslendi. "Bana geleni ben asla kovmam." İsa, kendisini iman içinde kabul edenlerin hepsinin sonsuz yaşama kavuşacağını söyledi. Onlardan bir tek kimse bile kaybolmayacaktı. Gelecek yaşamla ilgili olarak tartışmak için Ferisilere ya da Sadukilere ihtiyaç olmayacaktı. İnsanların artık ölen yakınları için umutsuz bir şekilde acı içinde yas tutmaları gerekmiyordu. Çünkü babamın isteği, oğlu gören ve ona iman eden herkesin sonsuz yaşama kavuşmasıdır. Ben de böylelerini son günde dirilteceğim. Fakat Yahudiler ona karşı söylenmeye başladılar. "Yusuf'un oğlu İsa değil mi bu?" diyorlardı. "Annesini de babasını da tanıyoruz. Şimdi nasıl oluyor da gökten indim?" diyor. İsa'nın mütevazı ailesinden söz ederken onun hakkında ön yargı oluşturmaya çalıştılar. Onu yoksul bir aileden gelen çelileli bir işçi olarak gördüler. Yahudi okullarında öğrenim görmemiş olan bu marangozun iddialarının kendilerinin ilgisine layık olmadığını söylediler ve gizemli doğumundan dolayı onun ailesinden şüphe edilmesi gerektiğini ima ettiler. Bu şekilde doğumuyla ilgili insani şartları onun tarihinde kara bir leke olarak göstermeye çalıştılar. İsa doğumuyla ilgili sırrı açıklamaya çalışmadı. Gölün karşısına nasıl geçtiğini sorduklarında açıklama yapmadığı gibi, kendisinin gökyüzünden indiğiyle ilgili şüphelere de cevap vermedi. İnsanların dikkatini kendisinin yaşamını işaret eden mucizelere çekmedi. Ünlü biri olmayı kendisi istemedi ve her zaman halkın içinden sıradan bir kişi gibi davrandı. Fakat yaptığı işler ve söylediği sözler onun ilahi karakterini açıkça gösterdi. Kalpleri ilahi ışığa açık olan herkes, onda lütuf ve gerçekle dolu olan biricik oğlun yüceliğini fark edecekti. Ferisilerin ön yargıları onların şüphelerinin gösterdiğinden daha derindi. Bunun kaynağı onların kalplerindeki kötülüktü. İsa'nın her hareketi ve sözü onların kalplerinde düşmanlık hissini uyandırıyordu. Çünkü onların yüreklerinde besledikleri duygular İsa'nın düşünceleriyle kesinlikle uyuşmuyordu.
Beni gönderen baba bir kimseyi bana çekmedikçe o kimse bana gelemez. Bana geleni son günde dirilteceğim. Peygamberlerin yazdığı gibi Allah onların hepsine kendi yollarını öğretecektir. Babayı duyan ve ondan öğrenen herkes bana gelir. Sevgi dolu Yaradan'ın yaptığı çağrıya cevap verenlerin dışında hiç kimse İsa'ya gelmeyecektir. Fakat Allah tüm insanları kendisine çekmektedir ve sadece onun çağrısını reddedenler İsa'ya gelmeyeceklerdir. İsa şu sözlerde ondan öğrenecekler Yeşaya'nın peygamberliğine değindi. Çocuklarını ben eğiteceğim, onların esenliği tam olacak. Yahudiler bu yazının kendilerine ithaf edildiğini düşünüyorlardı. Allah'ı kendi öğretmenleri olarak görüyorlar ve bununla övünüyorlardı. Fakat İsa bu iddianın ne kadar faydasız olduğunu gösterdi. İsa şöyle dedi: "Babayı duyan ve ondan öğrenen herkes bana gelir." Onlar sadece İsa aracılığıyla Allah bilgisine sahip olabilirlerdi. İnsanlık onun görkemine dayanamazdı. Allah'ı öğrenenler onun oğunun sesini dinlemekteydiler. Ve Nasıralı İsa'da doğa ve vahiy ile babayı bildiren kişiyi tanıyacaklardı. Size doğrusunu söyleyeyim. İman edenin sonsuz yaşamı vardır. Bu sözleri dinleyen İsa'nın çok sevdiği öğrencisi Yuhanna aracılığıyla Kutsal Ruh inananlar topluluğuna şöyle bildirdi: Allah'ın tanıklığı da bize sonsuz yaşam vermesidir. Ve bu yaşam onun oğlundadır. Kendisinde Tanrı'nın oğlu bulunan da yaşam vardır. İsa şöyle dedi: Onu son günde dirilteceğim. Onunla tek ruh olabilmemiz için İsa bizimle tek beden oldu. Sadece İsa'nın gücünün bir gösterisi olarak değil, onun yaşamı iman yoluyla bizim yaşamımız olduğu için dirilmemiz, onunla bu şekilde bütünleşmemiz sonucunda olacaktır. İsa'yı gerçek karakteriyle görüp onu kalpten kabul edenlerin sonsuz yaşamı vardır. İsa'nın içimizde konut kurması Kutsal Ruh sayesinde olur ve iman içinde yüreğimize aldığımız Kutsal Ruhu sonsuz yaşamın başlangıcıdır. Halk atalarının çölde yediği mandan söz ederken bu yiyeceğin atalarına sağlanmasının İsa'nın yaptığı mucizelerden daha üstün olduğunu ima etti. Ama İsa, kendisinin vermek üzere geldiği lütuflara kıyasla bunun ne kadar yetersiz olduğunu gösterdi. Man, onların fiziksel yaşamını sürdürmelerini sağlayabilirdi. Onlara ölümsüzlüğü temin edemediği gibi adım adım yaklaşan ölümü önleyemezdi. Fakat yaşam ekmeği ruhu besleyebilir ve ona sonsuz yaşam verebilirdi. Kurtarıcı şöyle dedi: Yaşam ekmeği benim. Atalarınız çölde ondan yediler, yine de öldüler. Gökten inen öyle bir ekmek var ki ondan yiyen ölmeyecek. Gökten inmiş olan diri ekmek benim. Bu ekmekten yiyen sonsuza dek yaşayacak. Bu açıklamasının ardından İsa sözlerine devam eder. O sadece kendisi ölerek insanlara yaşam verebilirdi. Daha sonra söylediği sözlerinde kendi ölümünün insanlığın tek kurtuluşu olduğunu işaret eder ve şöyle der: Dünyanın yaşamı uğruna vereceğim ekmek de benim bedenimdir. Yok edici melek, Mısır'ın evlerini vurduğunda, İsrail'in kurtulduğu gecenin yıl dönümünü anmak üzere Kudüs'te bir araya gelen Yahudiler, Fısıh bayramını kutlamak üzereydiler. Fısıh kuzusunda
Allah onların Allah'ın kuzusuna bakmalarını ve dünyanın kurtuluşu için kendi yaşamını feda eden kişiyi kabul etmelerini arzuladı. Fakat Yahudiler onun önemini göz ardı ederlerken sembole her şeyden fazla önem verdiler. Onun aslında Rabbin bedenini temsil ettiğini fark edemediler. Fısıh ibadetinde sembolize edilen aynı gerçek İsa'nın sözlerinde öğretildi. Fakat onlar bunu yine de fark edemediler. Bunun üzerine Rabbiler öfke içinde haykırdılar. Bu adam yememiz için bize bedenini nasıl verebilir? Onlar da şu soruyu sorduğunda Nikodim gibi İsa'nın sözlerini sadece kelime anlamıyla anlıyor gibi görünüyorlardı. Yaşlanmış bir adam nasıl doğabilir? İsa'nın sözlerini kısmen de olsa anladılar. Fakat onu kabul etmeye istekli değildiler. Onun sözlerini yanlış yorumlayarak halkı ön yargılı davranmaya teşvik etmeyi umuyorlardı. İsa kendisinin simgesel temsilini önemsiz görmedi. Gerçeği tüm ciddiyetiyle açıkladı. Size doğrusunu söyleyeyim. İnsanoğlunun bedenini yiyip kanını içmedikçe sizde yaşam olmaz. Bedenimi yiyenin ve kanımı içenin sonsuz yaşamı vardır. Ve onu son günde dirilteceğim. Çünkü bedenim gerçek yiyecek ve kanım gerçek içecektir. Bedenimi yiyip kanımı içen bende yaşar. Ben de onda.
İsa'nın bedenini yiyip onun kanını içmek, onun bizim günahlarımızı affettiğine ve bizim onda bütünleştiğimize inanarak onu kişisel kurtarıcı olarak kabul etmek demektir. Onun sevgisine bakıp, onu örnek alıp, kendi yüreğimizde sakladığımızda bizim karakterimiz de onun karakterine benzer hale gelecektir. İnsan bedeni için yiyecek ne kadar önemliyse, İsa da onun ruhu için o kadar önemli olmalıdır. Biz yemedikçe ve o bizim bedenimizin bir parçası olmadıkça yiyecek bize bir fayda sağlayamaz. Onu kişisel kurtarıcımız olarak tanımadığımız sürece İsa'nın bizim için bir değeri olmaz. Teorik bir bilgi bize yarar sağlamayacaktır. Onun yaşamının bizim yaşamımız olması için onunla beslenmeli ve ona kalbimizde yer açmalıyız. Onun sevgisini ve lütfunu yüreğimizde saklamalıyız. Fakat bu örnekler bile inananların İsa ile birlikte olma ayrıcalığını temsil etmekte yetersiz kalır. İsa şöyle dedi: "Yaşayan baba beni gönderdiği ve ben baba aracılığıyla yaşadığım gibi bedenimi yiyen de benim aracılığımla yaşayacaktır." Tanrı'nın oğlunun babaya duyduğu imanla yaşadığı gibi bizler de İsa'ya duyduğumuz imanla yaşayacağız. İsa, Allah'ın isteği için kendisini öylesine tamamen teslim etti ki, baba tek başına onun yaşamında göründü. Tıpkı bizim gibi her konuda denenmesine rağmen yeryüzünde kendisini çevreleyen kötülüklere karşı tüm gücüyle direndi. Biz de İsa'nın yaptığı gibi aynı şekilde kötülüklere karşı koyabilir ve galip gelebiliriz. İsa'nın yolundan mı gidiyorsunuz? Öyleyse ruhsal yaşamla ilgili olarak yazılan her şey sizin içindir ve İsa ile bütünleşmenin sonucunda elde edilebilir. Gösterdiğiniz çaba azalıyor mu? İlk sevginiz azaldı mı? Öyleyse İsa'nın sevgisini tekrar kabul edin. Onun bedeninden yiyin, kanından için. Böylece baba ve oğulla bütünleşeceksiniz. İnançsız Yahudiler İsa'nın sözlerindeki gerçek anlamı görmeyi reddettiler. Ve bu sözleri sadece kelime anlamlarına göre yorumladılar. Ruhsal yasaya göre kan içmeleri yasaktı. İsa'nın yaptığı konuşmayı saygısızlık olarak nitelediler ve bu konu üzerinde kendi aralarında tartıştılar. Öğrencilerden birçoğu bile, "Bu söz çok çetindir, bunu kim kabul edebilir?" dediler. İsa onlara, "Bu sizi şaşırtıyor mu? Ya insanoğlunun önceden bulunduğu yere yükseldiğini görürseniz? Yaşam veren ruhtur. Beden bir yarar sağlamaz. Sizlere söylediğim sözler ruhtur, yaşamdır," diye cevap verdi. İsa'nın dünyaya hayat veren yaşamı onun sözlerindedir. İsa bu sözleriyle hastalıkları iyileştirdi ve kötü ruhları kovdu. Korkunç bir fırtınanın olduğu gece denizi sakinleştirdi ve ölüleri diriltti. İnsanlar onun sözünün gücüne tanıklık ettiler. İsa, eski ayetin tüm öğretmenleri ve peygamberleri aracılığıyla konuştuğu gibi Allah'ın sözünü konuştu. Kutsal kitabın tümü İsa'nın ilahi gücünü bizlere açıkça göstermektedir. Ve İsa kendisinin yolundan gidenlerin imanlarını bu söze yöneltmeyi arzuladı. İsa'nın görülebilir varlığı onların yanından ayrıldığı zaman bu söz onların güç kaynağı olmalıydı. Öğretmenleri gibi onlar da Allah'ın ağzından çıkan her sözle yaşayacaklardı. Fiziksel yaşamımızı yiyecekle sürdürdüğümüz gibi ruhsal yaşamımızı da Allah'ın sözüyle sürdürürüz. Allah'ın sözü iman eden herkese yaşam verecektir. Besin almak için yemek yememiz gerektiği gibi aynı şekilde kendimiz için Allah'ın sözünü almalıyız. İlahi bilgiyi sadece başkalarının düşünceleriyle edinmek yerine sözü anlamamız için kutsal ruhtan bize yardım etmesini dileyerek Allah'a dua etmeli ve kutsal kitap üzerinde bizzat kendimiz dikkatli bir şekilde çalışmalıyız. Her bir ayeti tek tek ele almalı ve Allah'ın bu ayetlerde bizlere belirtmek istediği düşünceleri anlayabilmek için tüm dikkatimizi vermeliyiz. Bu düşüncelere bizler de sahip oluncaya ve Rabbin ne söylediğini bilinceye dek Allah'ın sözü üzerinde çalışmalıyız. Vaatlerinde ve uyarılarında İsa kişisel olarak bana şunu demek ister: Allah dünyayı o denli sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ben ona iman ederek yok olmayayım, sonsuz yaşama kavuşabileyim. Allah'ın sözüyle ilgili deneyimler benim deneyimlerim olacaktır. Dua ve vaat, buyruk ve uyarı benimdir. Mesih'le birlikte çarmıha gerildim. Artık ben yaşamıyorum, Mesih bende yaşıyor. Şimdi bedende sürdürdüğüm yaşamı, beni seven ve uğruma kendini feda eden Tanrı oğluna imanla sürdürüyorum. İman yoluyla gerçeği böylece kabul ederlerken, onlar yaşam veren gücün bir parçası olurlar. Allah'ın sözü, kişi onu kabul ettiğinde onun düşüncelerini etkiler ve karakterini geliştirir.
İsa'ya sürekli iman dolu gözlerle bakarak güçleneceğiz. Tanrı, acıkan ve susayan halkına en değerli esinlemelerini verecektir. Onlar İsa'nın kendileri için bir kurtarıcı olduğunu göreceklerdir. Onun sözüyle beslendikçe onun ruh ve yaşam olduğunu göreceklerdir. Söz, dünyasal ve doğal yapıyı yok eder ve İsa'da yepyeni bir yaşam verir. İnsan ruhuna yaklaşan kutsal ruh, onu teselli etmek üzere gelir. Lütfunun dönüşümlü elçisiyle Allah'ın imajı öğrencinin gözünde tekrar oluşur. O, yeni bir varlık haline gelir. Nefretin yerine sevgi gelir ve kişinin karakteri ilahi karakterin benzerliğini alır. Bu, Allah'ın ağzından çıkan her sözle yaşamak ve gökyüzünden inen ekmeği yemek demektir. İsa, kendisiyle takipçileri arasındaki ilişkiyle ilgili olarak kutsal ve sonsuz bir gerçeği açıklamıştı. Kendisinin öğrencileri olduğunu iddia edenlerin nasıl bir karaktere sahip olduklarını biliyordu ve onun sözleri onların imanlarını sınadı. Onların kendisinin öğretisine inanmaları ve ona göre hareket etmeleri gerektiğini bildirdi. Onu kabul eden herkesin karakteri, onun karakterine benzer hale gelecekti. Fakat bunun için hırslarından vazgeçmeleri gerekiyordu. Bu, onların kendilerini tamamen İsa'ya teslim etmelerini gerektiriyordu. Onlar fedakar, mütevazı ve ağırbaşlı olmaya çağrıldılar. Gökyüzünün görkemine ve sonsuz yaşama kavuşmak istiyorlarsa, insanoğlunun geçtiği bu zorlu yoldan onların da geçmesi gerekiyordu. Çok zor bir sınavdan geçmeleri gerekiyordu. Onu zorla kral ilan etmeye çalışanlar bu isteklerinden vazgeçmeye başladılar. Havra'daki bu konuşmanın kendilerinin gözlerini açtığını bildirdiler. Onlar şimdi aldatılmamışlardı. Onların düşüncelerine göre İsa, sözlerinde kendisinin Mesih olmadığını ve kendisiyle birlikte olmalarının sonucunda onların hiçbir dünyevi çıkar sağlayamayacaklarını açıkça belirtmişti. Onun mucizeler yapan gücünü iyi karşılamışlardı. Hastalıklarından ve çektikleri acılardan kurtulmak için sabırsızlıkla beklemişlerdi. Fakat onun fedakar yaşamıyla hiçbir zaman uyum içine girmediler. Onun sözüne ettiği gizemli ruhsal krallığa ilgi göstermediler. Bir zamanlar onu arayan samimi olmayan ve bencil kişiler artık onu istemiyorlardı. İsa, Romalıların baskısından kurtarıp özgür kılmak için gücünü ve etkisini onlara vermedikçe, onunla birlikte ilişki içinde olmak istemiyorlardı. İsa onlara açıkça şöyle dedi: "Yine de aranızda iman etmeyenler var. Sizlere, babanın bana yöneltmediği hiç kimse bana gelemez dememin sebebi budur." İsa, kendisine yaklaşamamalarının nedeninin, onların kalplerinin kutsal ruha açık olmamasından kaynaklandığını anlamalarını arzuladı. Doğal haliyle kişi Allah'ın ruhuyla ilgili gerçekleri kabul etmez. Çünkü bunlar ona saçma gelir. Ruhça degellendirilmedikleri için de bunları anlayamaz. Kişi imanı sayesinde İsa'nın görkemine bakar. kutsal ruh aracılığıyla kişinin yüreğinde iman belirinceye dek bu görkem gizlidir. İnançsızlıkları açıkça kınanan bu öğrenciler, kurtarıcıya karşı bir tavır içine girerek ondan sürekli uzaklaşmaya, onu incitmeye ve ferisilerin sert ve kötü hareketlerine destek olmaya başladılar. Ona sırt çevirdiler ve uğradığı hakaretlere karşı onu yalnız bıraktılar. Onlar seçimlerini yapmışlardı. Aldıkları bu karardan asla vazgeçmediler. Çünkü artık İsa'nın yolundan gitmiyorlardı. Yabası elindedir. Harman yerini temizleyecek, buğdayını toplayıp harman yerine yığacaktır. Bu, arınma zamanlarından biriydi. Gerçeğin sözleriyle saman buğdaydan ayrılıyordu. Çünkü onlar hiçbir eleştiriyi kabul etmeyen, sürekli kendilerini haklı gören kimselerdi. Mütevazı bir yaşamı kabul edemeyecek kadar dünyasal yaşama düşkündüler. Ve onların birçoğu İsa'dan uzaklaştı. Günümüzde hala aynı şeyi yapan birçok kimse vardır. Kefernahum'da, Havra'daki öğrenciler gibi bugün insanlar hala denenmektedir. Gerçek onların yüreklerine ulaştığında kendilerinin Allah'ın isteğine göre yaşamadıklarını görürler. Tamamen değişmeleri gerektiğini görürler. Fakat özverili olmayı gerektiren işi yapmaya istekli değildirler. Bu yüzden kendi günahları ortaya çıkınca öfkelenirler. Öğrencilerin İsa'dan uzaklaştıkları gibi şu sözleri söyleyerek kızgın bir şekilde uzaklaşırlar. Bu söz çok çetindir. Bunu kim kabul edebilir? Onlar övgü dolu sözlerden hoşlanırlar. Fakat gerçeği sevmezler ve onu duymaya tahammül edemezler. Kalabalıklar doyurulduğunda etrafı onların sevinç çığlıkları kaplar ve övgü dolu sözleri duyulur. Fakat kutsal ruh aracılığıyla günahları açığa çıktığında, onların bu günahlarından dönmeleri ve tövbe etmeleri istendiğinde gerçekten uzaklaşırlar ve artık İsa'nın yolundan yürümezler.
Bu sevgisiz öğrenciler İsa'dan uzaklaşınca farklı bir ruh onların kontrolünü ele geçirdi. Bir zamanlar çok ilginç buldukları kişi de artık ilgilerini çeken hiçbir şey göremez oldular. Onun düşmanlarını aradılar. Çünkü şimdi onlarla aynı düşünceyi paylaşıyorlardı. Onun sözlerini ve yaptığı açıklamaları yanlış yorumladılar. Nedenleri eleştirdiler. Ona karşı olabilecek her konuda bir araya geldiler. Bu yalan haberler sayesinde hayatının tehlikeye girmesi için ona duyulan öfke daha da arttı. Nasıralı İsa'nın bizzat kendisinin Mesih olmadığını ifade ettiği yalan haber hızla yayıldı. Böylece Celile'de ona duyulan ilgi önceki yıl Yahudiye'de olduğu gibi ansızın nefrete dönüştü. Bunu İsrail'in yapmış olması çok yazık. Kurtarıcıyı reddettiler. Çünkü onlar kendilerine dünyasal güç verecek bir hükümdar bekliyorlardı. Sonsuza dek var olanı değil, yok olup gideni istediler. Öğrencilerinin uzaklaşıp gitmeleri İsa'yı çok üzüyordu. Onun sonsuz sevgisinin, şefkatinin ve merhametinin insanlar tarafından takdir edilmemesi, sunduğu kurtuluşun reddedilmesi İsa'yı tarifsiz acılar içine bıraktı. Yaşadığı bu tür olaylar onu adeta dert ve kederin ne olduğunu bilen bir acılar adamı haline getirdi. İsa kendisini terk edenleri engellemeye çalışmadan 12'lere döndü ve şöyle dedi. Siz de mi ayrılmak istiyorsunuz? Petrus şu cevabı verdi. Rab, biz kime gidelim? Sonsuz yaşamın sözleri şendedir. İman ediyor ve biliyoruz ki sen Allah'ın kutsalısın. Kime gidelim? İsrail'in öğretmenleri aşırı derecede formalite düşkünüydüler. Ferisiler ve Sadukiler birbirleriyle sürekli çekişme içindeydiler. İsa'yı terk etmek, ayin ve törenlere düşkün ve sadece kendi yüceliğini arayan kimselerin arasına katılmak demekti. Öğrenciler İsa'yı kabul ettiklerinde, yaşamlarının daha önceki yıllarında bulamadıkları huzuru ve sevinci bulmuşlardı. Günahkarın dostu olan kişiye hakaret edenlerin ve ona zulmedenlerin yanma nasıl geri dönebilirlerdi? Çok uzun bir süredir Mesih'i aramaktaydılar. Şimdi onu bulmuşlar ve onun yanma gelmişlerdi. İsa'yı terk ederek onu öldürmek isteyenlerin ve onunla aynı yoldan gittikleri için kendilerine zulmedenlerin arasına katılamazlardı. Kime gidelim? İsa'nın öğretisinden, onun sevgi ve şefkat dolu öğretilerinden uzaklaşıp inançsızlığın karanlığına, dünyanın kötülüklerine mi gidelim? Kurtarıcı kendisinin gerçekleştirdiği harikulade işlere tanık olan birçok kimse tarafından terk edilirken, Petrus öğrencilerin imanını şu sözlerle açıkladı. Sen Allah'ın kutsalısın.
Kendilerine destek olan tek kişiyi kaybetme düşüncesi onların yüreğini korku ve acıyla doldurdu. Onsuz kalmak, karanlık ve fırtınalı bir denizde sürüklenmek demekti. İsa'nın hareketlerinin ve söylediği sözlerin birçoğu dünyasal düşüncelere göre gizemli gelir. Fakat onun her sözünde ve hareketinde bizim kurtarılma işimizle ilgili belirli bir amaç vardır. Onların her biri sonunda kendi ürününü verir. Biz onun isteğini anlayabilsek, onların tümü bize önemli, kusursuz ve onun işiyle uyum içinde görünürdü. Biz, Allah'ın yollarını ve işlerini anlayamadığımız halde, insanlığa açıkça gösterdiği büyük sevgisinin farkına varabiliriz. İsa'ya yakın olan kişi, ilahiliğin gizemini büyük ölçüde anlayacaktır. Kendisine sitem eden, karakterini sınayan ve kalbindeki maksadı açığa çıkaran Allah'ın merhametinin farkına varacaktır. İsa öğrencilerinden birçoğunun geri dönmesini sağlayan ve onları sınayan gerçeği gösterdiğinde sözlerinin nasıl bir sonuç getireceğini biliyordu. Fakat gerçekleştirmek istediği merhamet dolu bir amacı vardı. Çok sevdiği öğrencilerinin her birinin çok zorlu bir denenmeden geçeceklerini önceden gördü. İsa'nın Getsemani bahçesinde çektiği acı ve ihanete uğrayıp çarmıha gerilmesi onların yaşayacakları en zor olaylar olacaktı. Eğer daha önce hiç sınanmasalardı, sadece bencil hırslarıyla hareket etselerdi, birçoğu onlarla ilişki içinde olurdu. Öğretmenleri mahkum edildiğinde, İsa'yı ilk önceleri kendilerinin kralı olarak ilan edenler, bu kez ona hakaret ettiklerinde, öfkeli kalabalık, "Onu çarmıha gerin!" diye bağırdığında, dünyasal hırslarından dolayı hayal kırıklığına uğrayan bu bencil insanlar, İsa'ya olan bağlılıklarından vazgeçerek, en büyük umutlarının yıkılmasından dolayı zaten hayal kırıklığına uğramış ve derin bir üzüntü içine girmiş olan öğrencilerin tarifsiz acılar çekmelerine sebep olacaklardı. Bu karanlık anında İsa'dan uzaklaşanları görenler onları örnek alarak kendileri de onların arasına katılabilirlerdi. Fakat İsa kendi kişisel varlığıyla kendisine gerçekten inananların imanını hala güçlendirebilirken bu krize neden oldu. Kendisini bekleyen sonu çok iyi bilen şefkat dolu kurtarıcı, öğrencilerin geçeceği yolu düzledi. Yaşayacakları zorluklara karşı onları hazırladı ve en son yaşayacakları acı için onları güçlendirdi. Bu bölüm Yuhanna 6, ayet 22 ila 7-1'e dayanmaktadır.